Ayrım 29.
Sayfa 311. Roketlerin hiç uçmayacağına dair bir duygu var içimde dedi. Nasır en geç 1967 yazına kadar hazır olmak zorunda. Vulkan fabrikasındaki araştırma çalışmaları yok edildiği takdirde 1967 yazından önce roketlere güdüm sistemini uygulayacak yeni bir kuruluşu kesin olarak zamanında meydana getiremezler. Öyleyse tehlike geçti dedi ajan. Albay gülümsedi. Tehlike hiçbir zaman geçmez. Sadece biçim değişti. Sözünü ettiğimiz tehlike geçmiş olabilir. Ama büyük tehlike devam ediyor. Yeniden savaşmak zorunda kalabiliriz. Ondan sonra da daha bir önceki bitmeden de herhalde yorgunsundur. Eve gidebilirsin artık. Ajan masanın üstüne sahte Alman pasaportunu, parasını, cüzdanını, anahtarlarını bırakırken albay da bir gözden içinde onun özlük eşyaları bulunan bir torba çıkardı. Ajan bir yan odada üstündeki Almanlara has giysileri çıkararak kıyafet değiştirdi. Albay kapıda karşısındaki insanı tepeden tırnağa inceleyip başı ile onayladı ve el sıkıştılar. Yurda hoş geldin binbaşı Uri Ben Saul. Ajan İsrail'e ilk geldiği ve askerlik hizmetine girdiği 1947 yılından beri süregelen kişiliği içinde rahatladı. Bir taksiye binerek şehrin dış mahallelerindeki apartman katına geldi. Öbür eşyalarıyla birlikte kendisine geri verilen anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Karanlık odada karısı Rivka'nın nefes alıp verirken kalkıp inen ince örtü altındaki şekline, çocukların odasında da oğulları 6 yaşındaki Shlomo ile 2 yaşındaki Dov'a baktı. Karısının yanına uzanmak ve günlerce uyumak için büyük bir istek duydu. Ama yapılacak bir işi daha vardı. Çantasını yere bıraktı. Çamaşırlarına ve çoraplarına varıncaya kadar soyunarak Rivka'yı uyandırmadan çamaşır dolabından çıkardığı temiz içlikleri giydi. Eve her gelişinde olduğu gibi temizlenmiş ve ütülenmiş bulduğu üniforma pantolonunu dolaptan çıkardı. Bunların üstüne dana derisi parlak siyah çizmelerini çekti. Katları ütüyle ustura ağzı gibi çizgiler haline getirilmiş haki gömlekleri ve kravatları her zamanki yerlerindeydi. Paraşütçü subayların parlak çelik kanatları ve Sina ile sınırlı saldırılarında kazandığı 5 sefer şeridiyle süslü savaş ceketini sırtına geçirdi. Son olarak da kırmızı beresini giydi. Hazır olduktan sonra küçük bir torbaya bir takım şeyler doldurdu. Sokağa çıktığı zaman doğuda hafif bir aydınlık belirmişti. Bir ay önce apartman bloklarının önünde bırakmış olduğu küçük arabasını aynı yerde buldu. Kışın son ayının bitiminden 3 gün önce Şubat'ın 26'sı olduğu halde hava yumuşamıştı ve güzel bir ilk yazı müjdeliyordu. Tel Aviv'in doğusuna doğru yöneldi ve Kudüs'e giden yola çıktı. Şafak vaktinin o çok sevdiği sessizliği, her zaman hayranlık duyduğu o sükun ve saflığı içindeydi çevre. Çölde devriye gezerken yakıcı bir günün bazen de savaş ve ölüm öncesinin serin ve güzel gün doğuşu harikasını binlerce defa seyretmişti. Günün en güzel saatiydi bu. Yol, kıyı ovasının düz ve bereketli topraklarıyla yeni yeni uyanan Ramleh kasabasından geçerek Judea'nın koyu sarı renkli tepelerine doğru uzanıyordu. O günlerde Ramleh'ten sonra Latron Salient çevresinden dolanan ve Ürdün kuvvetlerine ait ileri hatların kenarından geçip giden 5 millik dolambaçlı bir yol vardı. Solunda Arap lejyonunun yaktığı sabah kahvaltısı ateşlerinin göğe yükselen ince mavi duman sorguçlarını görüyordu. Abu Goş kasabasında uyanık birkaç Arap vardı. Kudüs'ten önceki son tepeleri tırmandığı zaman güneş doğmuş ve ikiye bölünmüş şehrin Araplara ait bölümünde Mescid-i Aksa'yı aydınlatmıştı. Arabayı Yad Vashem'in türbesi olan hedefinden çeyrek mil kadar beride park ederek yardım etmeye çalışmış Yahudi olmayan yabancıların anısına dikilen iki sıra ağaçların arasında öldürülen 6 milyon ırktaşının bakiyelerini saklayan türbenin büyük bronz kapılarına kadar olan mesafeyi yürüdü. Yaşlı bekçi türbenin bu kadar erken bir saatte açık olmadığını söyledi. Ama binbaşı ne yapmak istediğini anlatınca bekçi içeri girmesine razı oldu. Binbaşı hatırlama holüne girerek çevresine baktı. kendi ailesi için dua etmek üzere buraya daha önce de geldiği halde Hoy'un yapılmış olduğu tek parça gri granit bloklar gene de nefesini kesti. Parmaklığa doğru yürüyerek gri döşeme taşına İbranice ve Roman harfleri ile siyah olarak yazılmış adlara baktı. Türbede fazla çukur olmayan siyah kasedeki ebedi alevin aydınlığından başka ışık yoktu. Binbaşı bu alevin ışığında döşemedeki düzinelerle adı görebiliyordu. Auschwitz, Treblinka, Belsen, Ravensbrück, Buchenwald. Sayılmayacak kadar çoktu bu adlar. Ama aradığını buldu. Riga. Örtünmek için bir yarmulkaya ihtiyacı yoktu. Hala başında olan kırmızı beresi yeterdi. Torbasından Miller'ın Altona'daki yaşlı adamın eşyaları arasında bulduğu ve ne olduğunu anlamadığı aynı omuz atkısının eşi püsküllü ipek bir omuz atkısı Talit çıkarıp omuzlarına aldı. Torbadan bir de dua kitabı çıkarak gerekli sayfayı açtı. Holly ikiye bölen pirinç parmaklığın yanına giderek bir eliyle tuttu ve bunun üstünden önündeki aleve baktı. Dine bağlı bir kimse olmadığı için 5000 yıl öncesine ait duayı okurken sık sık dua kitabına bakıyordu. Yizgaddal ve Yizgaddaş Şemay Rabba ve böylece Riga'daki ölümünden 20 yıl sonra İsrail ordusundan bir paraşütçü binbaşı adanmış topraklardaki bir tepenin üstünde Salomon Taber'in ruhu için dua etmiş oldu. Bu dünyada her şey sıkıca birbirine bağlı olarak son bulsaydı ne güzel olurdu. Pek az olur bu. İnsanlar kendileri için mukadder sürece yaşamak ve mukadder yerde ölmek üzere bu hayatı sürdürüp götürürler. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bizim başlıca kişilerimiz için durum şöyle oldu. Peter Miller eve dönüp evlenerek insanların yemek üstüne ve berber dükkanlarında okumak istedikleri konular hazırlamaya verdi kendini. 1970 yazında Siggy 3. çocuğuna gebeydi. Odessa'nın adamları dağıldı. Rochman'ın dağ evine dönen karısı ondan Arjantin'de olduğuna dair bir telgraf aldı. Ama eşinin peşinden Arjantin'e gitmedi. 1965 yılında Arjantin'deki eski adresleri Villa Gerbal'deki kocasına bir mektup yazarak Arjantin mahkemelerinde boşanma davası açmasını istedi. Mektup yeni adresindeki Rochman'a verildi. Rochman yazdığı cevapta boşanma teklifini kabul ettiğini bildirdi ama davanın Alman mahkemelerinde açılmasını istedi ve boşanmayı kabul ettiğine dair de kanuni vesika ekledi. Kadın 1966 yılında boşandı. Hala Almanya'dadır ama bu memlekette on binlerce olan kızlık adı Muller'i kullanmaktadır. Rochman'ın ilk karısı Hella ise hala Avusturya'dadır. Arjantin'deki kızgın üstlerini sonunda teskin edebilen kurt adam, Almanya'daki kendisine ait malları satarak elde ettiği parayla İspanyol adası Formentera'da satın aldığı küçük bir malikaneye yerleşti. Radyo fabrikası tasfiye edildi. Helvan roketlerinin güdüm sisteminde çalışan bilim adamları endüstride yeni işler buldular ya da öğretim üyelikleri aldılar. Niteliğini bilmeden Rochman adına yürüttükleri projede çöktü. Helvan roketleri hiçbir zaman uçamadı. Gövdeler ve roket yakıtları hazırdı. Başlıklar yapılıyordu. Bu roket başlıklarının varlığından kuşkuya düşenler İsviçre'nin Basel Eyalet Mahkemesi'nde 10-26 Haziran 1963 günlerindeki Josef Bengal'in duruşmasında tanıklık etmiş olan Profesör Otto Jokleck'in ifadesini inceleyebilirler. Kendilerini İsrail'deki hedeflerine ulaştıracak elektronik güdüm sisteminden yoksun kalan yapımı tamamlanmamış 40 roket 6 gün savaşında bombardıman edilmiş olarak Helvan'daki terk edilmiş fabrikada durmaktadır. Alman bilim adamları daha önce üzgün bir halde Almanya'ya dönmüşlerdir. Klaus Winzer dosyasının ilgililere gönderilmiş olması Odessacıların çoğunu şaşkına çevirmiş, kendileri için çok iyi başlamış olan bir yıl felaketle sonuçlanmıştır. Öyle ki Ludwigsburg'daki Z komisyonunda çalışan bir avukat ve araştırıcı yıllarca sonra 1964 yılı bizim için çok iyi, mükemmel bir yıl oldu diyebilmiştir. Açıklanan dosyadan bir hayli şaşırmış olan Başbakan Erhard, 1964 yılı sonunda Almanya'da ve uluslararası nitelikte bir bildiri yayınlayarak aranan SS canilerinin nerede olduklarını bilenleri ilgililere haber vermeye çağırmıştır. Bu çağrıya ilgi çok büyük olmuş ve Ludwigsburg'daki ilgililer kendilerini daha birkaç yıl meşgul eden büyük ölçüde ihbarlar almışlardır. Almanya ile İsrail arasındaki silah anlaşmasının ardındaki politikacılardan Almanya Başbakanı Konrad Adenauer, Bonn yakınlarındaki Röndorf'ta sevgili Ren nehrine bakan villasında yaşamış ve 19 Nisan 1967 günü orada ölmüştür. İsrail Başbakanı David Ben-Gurion 1970 yılına kadar Knesset'in parlamento üyesi olarak kalmış, sonra Necef'in kahverengi tepelerinin ortasında Be'er Sheba'dan Eylat'a giden yol üstünde Sedebokev Kibbutz'un evine çekilmiştir. Konuklarını ağırlamaktan ve onlarla çeşitli konular hakkında büyük bir canlılıkla konuşmaktan zevk alan Ben-Gurion, katiyen Helwan roketlerinden ve bu projede çalışan Alman bilim adamlarına karşı girişilen misilleme kampanyasından söz etmez. Öykümüzdeki gizli istihbarat kişilerinden General Amit, Eylül 1968'e kadar teşkilatın başında kalmış ve 6 gün savaşının gerektirdiği büyük istihbarat sorumluluğunu omuzlarında taşımıştır. Tarihinde belirttiği gibi görevini başarıyla sürdürmüştür. Emekli olunca İsrail'in bir işçi kuruluşu olan Kor Endüstrisi'nin başına getirilmiştir. Çok sade bir hayat yaşar. Sevimli karısı Yona her zamanki gibi evin bütün işlerini kendisi görür. General Amit'in yerine gelen ve hala teşkilatın başında bulunan kişi General Zivi Zamir'dir. Binbaşı Uri Ben Shaul bir paraşütçü bölüğünün başında eski Kudüs'e doğru ilerlerken 7 Haziran 1967 günü öldürülmüştür. Bir Arap lejyon askerinin attığı kurşunla başından yaralanmış ve Mandelbaum kapısının 200 metre doğusunda gözlerini yummuştur. Simon Wiesenthal sağdan soldan vesikalar toplayıp aranan SS katillerinin nerelerde olduğunu izleyerek ve her ay her yıl bu konuda yeni yeni başarılar elde ederek Viyana'da yaşamakta ve çalışmaktadır. Leon 1968 yılında Münih'te ölmüş, özlük intikam mücadelesinde başında bulunduğu grup onun ölümünden sonra canlılığını yitirerek dağılmıştır. Son olarak da gelelim Miller Viyana'ya giderken yolunu kesmiş olan tank komutanı Ulrich Frank'a. Frank canavar kayası adındaki tankın geleceği hakkında yanılmıştı. Tank hurdaya çıkarılmadı. Alınıp götürüldü ve Frank bir daha görmedi onu. 40 ay sonra görseydi bile tanıyamazdı. Tankın çelik grisi rengi çöl arazisine uyması için açık kahverengi boya ile örtülmüştü. Taretindeki Alman ordusunun siyah haçı yerine Davud'un altı köşeli soluk mavi yıldızı konmuştu. Frank'ın tanka verdiği ad da değişmiş, Masada'nın ruhu olmuştu. Tankın komutanı gene bir başçavuş olan gaga burunlu, kara sakallı Nathan Levy'ydi. M48 5 Haziran 1967 günü 10 yıl önce Detroit'teki fabrikadan çıkarıldığından beri ilk ve sadece bir hafta sürecek olan savaşına katıldı. General Israel Tallin 2 gün sonra MIT'le geçidiği için savaşa sürdüğü tanklardan biri de o idi. Eski Patton toz ve yağa bulanmış, mermilerle çeteli haline gelmiş, paletleri Sina'nın kayalarında ezilmiş bir halde Süveyş kanalının doğu kıyısına gelip dayandı. Kitabın sonu.